Ayrım 13. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 98. 8. Mahzel çoktan uyanmıştır, içi için yiyordur. Onu rahatlatmak, ne olursa olsun oraya gitmeyeceğine inandırmak gerek. Matthew onun önceki günkü umutsuz, yıkılmış, zavallı yüzünü hatırladı ve birden genç kadın ona dokunsan kırılıverecekmiş gibi zayıf, dayanıksız göründü. Telefon etmeliyim. Ama önce Jack'a uğramaya karar verdi. Böylelikle belki de ona iyi bir haber verebilirim. Jack'ın takınacağı tavrı düşünerek keyfi kaçıyordu. Biraz alaycı ama ağırbaşlı, suçlamayan ama af da etmeyen bir tavır. Gözleri yarı kapalı, başını bir yana eğerek gene mi diyecekti. Gene mi para istiyorsun? Düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. Karşı kaldırıma geçerken Daniel'i düşündü. Kızmıyordu. Daniel böyleydi. İnsan ona kızamazdı, gücenemezdi de. Jack'a kızıyordu. Réaumur Caddesi'nde kısa, güdük bir binanın önünde durdu. Tabelayı her sefer olduğu gibi tuhaf bir rahatsızlıkla okudu. Jacques Delarue, avukat, ikinci kat, avukat. Girdi ve asansöre bindi. Odette orada olmasa bari diye düşündü. Odette oradaydı. Mathieu küçük salonun camlı kapısından onu gördü. İncecik, zarif ve bütün kişiliğini silecek kadar temiz ve derli toplu divanda oturmuş okuyordu. Jacques her zaman Odette okumaya vakit ayırabilen nadir Parisli kadınlardandır derdi. Rose, Monsieur Mathieu, madamı mı görmek istiyor diye sordu. Evet, bir merhaba diyeyim. Ama siz Monsieur'e kendisiyle büroda 5 dakika görüşmek istediğimi haber verin dedi. Kapıyı itti. Odette ona şımarık ve çok bayanmış yüzünü kaldırarak baktı. Mutlu bir sesle, "Bonjour Tio," dedi. "Bana mı geldiniz?" "Size," dedi Mathieu. Bu geniş beyaz alına, birbirinden uzak iri yeşil gözlere sempatiyle baktı. Kuşku yok, güzel kadındı. Ama bakılınca eriyip dağılan bir güzellikti bu. Lola'nınki gibi. İlk bakışta sert ve haşin bir çarpışla kendini kabul ettiren güzelliklere alışkın olan Mathieu, bu yüzdeki kaygan çizgileri hatırında tutmaya çalışır ama her seferinde bütün parça parça dağılır ve Odette'in güzel yüzü o burjuva gizemini korurdu. "Bugün yalnızca sizi görmeye gelmiş olmayı isterdim ama," dedi, "Jacques'la görüşeceğim bir iş var." "Ne aceliniz var?" dedi Odette. "Jacques kaçıp gitmeyecek ya, biraz oturun." Yanında ona yer açtı. "Ama dikkatli olun," dedi. "En sonunda size küseceğim. Beni çok ihmal ediyorsunuz. Bir gün yalnızca benimle gevezelik etmeye geleceğinizi söylemiştiniz. Bu sözü tutmadınız. Daha doğrusu siz bugünlerde bir gün beni kabul edeceğinize söz vermiştiniz." Odette güldü. "Çok fazla naziksiniz," dedi. "Bu da gösteriyor ki vicdanınız pek rahat değil." Mathieu oturdu. Odette'i severdi ama onunla konuşacak söz bulamıyordu. "Nasılsınız Odette?" diye sordu. "Ne var ne yok?" Sualindeki beceriksizliği örtebilmek için sıcak bir sesle söylemişti. "İyiyim," dedi Odette. "Bu sabah neredeydim biliyor musunuz? Saint Germain'de François'a gittim. Otomobille gittim. Öyle iyi geldi ki." "Ya Jacques?" "Bugünlerde çok çalışıyor. Doğru dürüst yüzünü bile göremiyorum. Tabii kendine de bakmıyor." Mathieu birden içinde derin bir rahatsızlık duydu. Odette Jacques'ın malı diye düşündü. Belinde incecik kırmızı kemerle bir genç kız giysisi kadar gösterişsiz elbisesinden görünen biçimli çıplak kollarına baktı. Kol, giysi, giysisinin içindeki beden tıpkı şu divan, şu koltuk, şu abonoz masa gibi Jacques'ındı. Jacques'ın malıydı. Bu zarif ve namuslu kadın mülkiyet kokuyordu. Kısacık bir sessizlik oldu, sonra Mathieu, Odette'le konuşurken kullandığı o biraz genizden gelen sıcak sesle, "Elbiseniz çok güzel," dedi. Odette hafifçe kaşlarını çatarak gülümsedi. "Bırakın şimdi elbisemi," dedi. "Ne zaman gelseniz elbisemden söz açarsınız. Anlatın bakalım, bu hafta ne yaptınız?" Mathieu da güldü, biraz rahatlamıştı. "Gene de elbisenizden söz edeceğim. Size bir şey söylemek istiyorum. Öyle mi? Söyleyin bakalım neymiş. Bu elbiseyi giydiğiniz zaman küpe taksanız daha güzel olacak gibi geliyor bana." Odette şaşkınlıkla baktı. "Küpe mi? Bunu çok bayan buluyorsunuz." Hayır, yalnız insana biraz fazla hafiflik veriyor. Sonra gülerek ekledi. Galiba küpe taksam benimle kendinizi daha rahat hissedeceksiniz, öyle mi? Matthew belirsiz bir hareket yaptı. Yok canım, neden? Şaşırmıştı, düşünüyordu. Odette aptal değildi. Tıpkı güzelliğine benzer bir zekası vardı. Uçucu, yakalanmaz bir zeka. Bir sessizlik oldu. Matthew ne söyleyeceğini bilemiyordu ama kalkmak da istemiyordu. Tuhaf bir huzurun tadını çıkarıyordu. Odette sıcak bir gülüşle, sizi zorla oturttum dedi. Aceleniz var galiba. Hadi kalkın, Jack içeridedir. Matthew kalktı. Birden Jack'tan para isteyeceğini düşündü ve parmaklarının ucu karıncalandı. Sevecen bir sesle, hoşça kalın Odette dedi. Hayır hayır, rahatsız olmayın, giderken size uğrarım. Jack'ın kapısını vururken Odette'i düşünüyordu. Bu genç kadın ne dereceye kadar kurban sayılırdı? Onun gibilerle bir hüküm vermek, bunu kestirebilmek çok zordu. Jack, girin dedi. Kalktı, canlı adımlarla ve dimdik yanına geldi. Sıcak bir sesle, merhaba ahbap dedi. Ne var ne yok? Matthew'den büyük olduğu halde ondan çok daha genç görünüyordu. Matthew onu biraz genişlemiş buldu. Kalçaları yağlanmıştı. Korse giyiyordu herhalde. Ve dostça gülerek, merhaba dedi. Kendini suçlu hissediyordu. 20 yıldan beri suçlu hissediyordu kendini. Ağabeyini ne zaman görse, hatta onu düşündüğü zaman bile. Jack, söyle bakalım dedi. Ne var? Matthew canı sıkkın bir hareket yaptı. Ne o? Bir şeye mi canı sıkılıyor? Gel bakalım şu koltuğa otur. Viski ister misin? Matthew, viski içerim dedi. Boğazında bir yumrukla koltuğa oturdu. Düşünüyordu. Viski içer, defolup giderim. Ama iş işten geçmişti. Jack onun ne için geldiğini anlamıştı. İstemeye cesaret edemedi diye düşünür, güler arkamdan. Jack ayaktaydı. Elindeki şişeden kadehlere viski koyuyordu. Bu evdeki son şişe dedi. Artık sonbahara kadar almayacağım. Bu sıcaklarda cinfiz daha iyi geliyor insana. Ne dersin? Matthew yanıt vermedi. Kardeşinin pembe tenli, çok genç yüzüne, kısa kesilmiş sarı saçlarına sevmeyen gözlerle bakıyordu. Jack, suçsuz bir çocuk gülüşüyle gülüyordu. Bütün varlığından aynı çocuksu saflık fışkırıyordu zaten. Yalnızca gözleri buz gibiydi. Matthew müthiş bir öfkeyle niçin geldiğim biliyor diye düşündü. Ama bu saflık numarasıyla o her zamanki suratını takınmaya hazırlanıyor. Haşin bir sesle, senden borç istemeye geldiğimi pekala anladın dedi. İşte olan olmuştu, artık geri dönemezdi. Jack şimdiden açık bir şaşkınlık gösterisiyle gözlerini kırpıştırıyordu. Hayır, anlamadım dedi. Nereden anlayayım? Yani bize yalnız başın sıkıştığı zaman borç istemeye geldiğini mi söylemek istiyorsun? Hiç nedensiz yalnızca bizi görmeye gelmiş olamaz mısın? Oturdu, gene dimdik. Gövdesinin bu fazla dikliğini hoş göstermek ister gibi bacaklarını çevik bir hareketle birbirinin üzerine atarak koltuğa yaslandı. Üzerinde İngiliz kumaşından çok güzel bir spor giysisi vardı. Neyse, uzatmayalım dedi Matthew. Sonra parmaklarıyla viski kadehini sıkarak, yarına kadar 4000 franka ihtiyacım var dedi. Olmaz diyecek. Bir an önce dese de, tri olup gitsem. Ama Jack acele etmiyordu. Avukat da o. Her zaman vakti vardı. İşini bilir bir adam tavrıyla başını salladı. 4000 frank mı dedin? 4000 frank. Bacaklarını öne uzattı ve ayakkabılarını zevkle seyretmeye başladı. Beni eğlendiriyorsun Tio dedi. Beni eğlendiriyorsun, aynı zamanda aydınlatıyorsun. Sonra Matthew'nun bir el hareketini görerek acele devam etti. Yo hayır, seni suçluyorum sanma. Seni suçlamıyorum. Yalnızca düşünüyorum, bakıyorum. Dışarıdan, yüksekten bakıyorum. Yani eğer bir felsefe öğretmeniyle konuşmasaydım, filozofça diyebileceğim bir tavırla düşünerek anlamaya çalışıyorum. Görüyorsun ya, sen düşünürken insanların sımsıkı bağlandıkları prensipler olmaması hakkındaki düşüncemin doğruluğuna da bir kere daha inanıyorum. Sen bu prensiplerle bunalmışsın. Kendine göre yeni yeni prensipler icat ediyorsun ve onlara uyamamanın sıkıntısı içindesin. Aslında bu bir kuram olarak çok güzel. Özgürsün, bağımsızsın ve sınıfların üstünde dışında yaşıyorsun. Ne var ki arkanda ben olmasam ne durumda olurdun? diye düşünmekten de kendini alamıyorum doğrusu. Şunu da aklına koy ki, prensipleri olmayan bir insan olarak ben ara sıra sana yardım edebildiğim için mutluyum. Ama bana sorarsan, senin yerinde olsam prensiplerime hiç uymayan bir sersem burjuvadan 10 para istemezdim. Sonra bol kahkahalar atarak güldü. Çünkü senin gözünde ben sersem burjuvanın biriyim, değil mi ya? Yine gülerek devam etti. Sonra, dahası var. Sen ki aile denilen şeyden nefret ettiğini söyler durursun. Benden borç almak için aynı ailede doğmuş olmamızdan yararlanıyorsun. Çünkü nihayet kardeşin olmasaydım, başın sıkışınca bana gelmezdin, değil mi? Birden içten bir merak ifadesiyle sordu. Gerçekten Matthew dedi. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Matthew da gülüyordu. Zorunluyum dedi. Şimdi onunla bir fikir tartışmasına girecek halde değildi. Jack'la fikir tartışmaları daima kötü sonuçlara varırdı. Matthew hemen soğukkanlılığını kaybederek sinirlenirdi. Jack soğukça, evet tabii dedi. Acaba biraz çabayla. Ama bu senin prensiplerine uygun düşmez herhalde. Seni suçlu bulmuyorum, anladın mı? Asıl suç prensiplerinde. Matthew, düşünmüyor musun ki dedi, bütün prensipleri reddetmek de bir prensiptir. Jack, o kadar küçük bir prensip ki ama dedi. Matthew, şimdi arkası gelir artık diye düşündü. Jack'ın dolgun yanaklarına, sıhhatli pembe rengine, dürüst ama hesapçı tavrına baktı ve içinde bir burkulmayla, rahat insanların sertliği, katılığı diye düşündü. Neyse ki Jack yeniden konuşmaya başlamıştı. 4.000 frank diyordu. Beklenmedik bir şey oldu herhalde. Çünkü geçen hafta bana başka bir iş için geldiğin zaman bundan hiç söz etmemiştin. Matthew, evet öyle dedi. Ben, dün oldu bu. Birden Marcel'i düşündü. Onu pembe odasında çıplak, korkmuş ve bitkin görür gibi oldu. Ve kendisini bile şaşırtan bir heyecanla, Jack dedi, bu parayı mutlaka bulmam gerek. Jack ona merakla bakıyordu. Matthew dudağını ısırdı. İki kardeş konuşurlarken duygularını böyle şiddetle belli etmekten kaçınırlardı her zaman. Bu kadar önemli ha? Tuhaf şey. Halbuki sen hiç... Yani her zaman ara sıra biraz borç isterdin. Bu daha çok idareni bilmediğinden ya da idare etmeyi istemediğinden ne bileyim. Ama hiç sanmazdım ki... Belirsiz bir soru ifadesiyle devam etti. Senden bana olanı açıklamanı istemiyorum tabii. Matthew tereddüt ediyordu. Vergiler için gerek olduğunu söylesem ama olmaz. Mayıs'ta hepsini ödediğimi biliyor. Birden. Marcel hamile dedi. Yüzünün kızardığını hissetti ve omuz silkti. Ne vardı yani? Ne çıkardı? Bu ani ve yakıcı utanca. Ne lüzum var? Ağabeyinin yüzüne... Hücuma hazır gözlerle dik dik baktı. Jack ilgilenmiş gibiydi. Çocuk mu istiyordunuz diye sordu. İnadını anlamamış görünüyordu. Matthew kırıcı bir sesle hayır dedi. Kaza oldu. Şaşacaktım zaten dedi. Ama olur ya belki de toplum yasalarının dışında yaşama iddianı sonuna kadar götürürsün diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün dedi Matthew. Bir an sustular sonra Jack büyük bir rahatlıkla diye sordu. Nikah ne zaman? Matthew öfkeyle kıpkırmızı oldu. Jack her zamanki tavrıyla gene kaçıyordu. Duruma mertçe, erkekçe tam karşıdan bakacak yerde çevresinde dolaşacaktı. Ve o sırada zekası ona içine sığınıp başkalarının hareketlerini gözleyeceği, tepeden bakıp yargılayacağı bir kartal yuvası bulacaktı. Ona ne söylenirse, ne yapılırsa ilk aklına gelen hemen yukarı çıkmaktı. O ancak ta tepeden baktığı zaman görebilirdi. Onda bir kartal yuvasına sığınma hastalığı vardı. Matthew kabaca çocuğu aldırmaya karar verdik dedi. Jack renk vermedi. Heyecansız bir sesle sordu. Doktor bulabildin mi? Evet. Güvenilir biri mi bari? Anlattıklarına göre o kadının sağlığı pek iyi değilmiş. Dostlardan biri salık verdi. İyi doktormuş. İyi öyleyse dedi Jack. Bir an gözlerini kapadı sonra açtı, ellerini gererek parmak uçlarını birbirine dayadı. Kısacası dedi, benim bu hikayeden anladığım şu, metresinin hamile olduğunu öğrendin, prensiplerine aykırı bulduğun için onunla evlenmek istemiyorsun. ama ona karşı kendini tıpkı onunla evliymişsin gibi borçlu ve sorumlu hissediyorsun. Evlenmeyi göze alamadığına ama onu toplum içinde zor durumda bırakmayı da istemediğine göre en iyi şartları altında onu ameliyat ettirerek durumu kurtarmak istiyorsun. Güvenilir bir dostana 4000 frank isteyen bir doktor salık verdi. Şimdi iş bu parayı bulmaya kalıyor, tamam mı?
Tamam, dedi Matthew.
Peki para niye acele? Hemen bugün bulunmalı diyorsun. Doktor bir haftaya kadar Amerika'ya gidiyor. Anlaşıldı, dedi Jack. Birbirine dayalı parmaklarını gözlerine doğru kaldırdı ve söylenenlerden sonuç çıkartmaya çalışıyormuş gibi bir an düşündü. Ama bu davranış Matthew'yu aldatmadı. Bir avukat öyle hemen sonuca varmazdı. Jack şimdi ellerini indirmiş, birbirinden ayırarak dizlerinin üzerine bırakmıştı. Kendini koyu vererek koltuğa gömülmüştü. Gözleri parlamıyordu. Uyuklar gibi. Şu sırada kürtaj işini çok sıkı tutuyorlar, dedi Matthew. Biliyorum, dedi. Ara sıra böyle görev damarları kabarır. Birkaç zavallıyı, tanıdığı, arkası olmayan budalayı deliye tıkarlar. Öbürleri zenginler, ünlüler yerinden bile kımıldamaz. Yani bu meselede bir haksızlık olduğunu söylemek istiyorsun. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama ne de olsa alınan sonucu küçümsemiyorum. Birkaç zavallı dediğin, kadınları o pis uyduruk aletleriyle doğrayan büyücü kılıklı şarlatanlardır. Ağlar bir seçme yapıyor. En zararlıları, en aşağılık olanları yakalıyor. İşte olan budur. Matthew sabırsız bir tavırla evet dedi. Onu anladım. Ben senden 4000 frank istemiştim. Peki ama, dedi Jack. Kürtaj senin prensiplerine uyuyor mu? Neden uymasın? Ben bilmem. Onun kararını sen verirsin. Sen insan yaşamına çok saygı gösterirsin her zaman. Şimdi bir yaşamı yok etmeyi düşünüyorsun. Bu meselede kararlıyım, dedi Matthew. Hem ben insan yaşamına saygı gösteririm ama körü körüne değil. Ya, dedi Jack. Ben sanıyordum ki. Matthew alaycı bir saflıkla seyrediyordu. Yani sonunda bir çocuk katili kişiliğini kabulleniyorsun, ha? Zavallı Tio. Bu sana hiç yakışmıyor, Matthew. Yakalanacağından korkuyor diye düşündü. 10 para vermeyecek. Ona söyleyebilseydi, bu parayı verirsen senin için en ufak bir tehlike olmayacak çünkü ben polis zabıtlarında adı hiç geçmemiş bir doktora gideceğim. Eğer vermezsen o zaman Marcel'i o bahsettiğin büyücü karılardan birine götürmek zorunda kalacağım ki, işte orada ne olacağını kimse bilemez. Çünkü polisin o kadını bildiğine şüphe yok. Yarın öbür gün kapana kıstıracaktır. Ama bütün bu düşünceler Jack'a söylenemeyecek kadar gerçekti. Matthew yalnızca, kürtajın çocuk öldürmekle ilgisi yok, dedi. Jack bir sigara alıp yaktı. Evet, dedi. Ben de biliyorum. Kürtajın çocuk öldürmekle ilgisi yok. O maddesi olmayan bir cinayettir. Metafizik bir cinayet. Sonra ciddi bir sesle devam etti. Zavallı kardeşim, metafizik cinayetlere diyeceğim yok. Hatta gerçek, dümdüz bir cinayete bile razıyım. Ama bunu senin işlemen, anlıyor musun? Senin metafizik bir cinayet işleyebilmen, senin gibi bir insanın. Suçlandıran bir tavırla başını sallayarak dilini şaklattı. Doğrusu bu sana hiç yakışmayan bir hareket. Bitmişti. Jack yardım etmeyi reddediyordu. Matthew kalkıp gidebilirdi. Matthew boğazını temizledi ve yalnızca içinde bir tereddüt bırakmamak için sordu. Yani bana yardım edemeyeceksin, öyle mi? Beni anlamanı isterim, dedi Jack. Sana yardım etmek istemiyorum, sanma. Bu parayı vermekle sana gerçekten yardım edeceğime inanmıyorum. Zaten senin bu parayı kolayca tedarik edeceğine de eminim. Sonra birden yeni bir karar almış gibi kalktı, elini dostça kardeşinin omzuna koyarak heyecanla dinle beni, dedi. Farz et ki reddettim, senin kendine yalan söylemene razı olmadım ama sana başka bir çare teklif edeceğim. Koltuktan doğrulmak üzere olan Matthew yeniden koltuğa çöktü ve 30 yıllık öfkenin yeniden içinde kabardığını duydu. Omzundaki bu kararlı ve yumuşak baskı dayanılır şey değildi. Başını geriye atarak baktı ve ta yanı başında Jack'ın yüzünü gördü. Kendime yalan söylemek mi?
Hadi canım sen de, bir kürtaj işine burnunu sokmak istemediğini ya da bunu doğru bulmadığını, hatta sokağa atacak paran olmadığını söyleyebilirsin. Bütün bunlar senin hakkın. Böyle düşündüğün için sana darılamam ama yalan söylediğimi iddia ederken ne demek istediğini anlamadım. Burada gerçek olmayan bir şey yok. Ben çocuk istemiyorum. İstemediğim halde bir çocuk geliyor, ben de onu yok ediyorum. İşte bu. Jack elini çekti ve düşünceli bir tavırla birkaç adım yürüdü. Matthew bana bir konferans verecek diye düşündüm. Ben tartışmaya girmemeliyim. Jack özentili bir sevecenlikle, Matthew dedi. Seni sandığından çok daha iyi tanıyorum ve bu yüzden de korkuyorum. Epeydir böyle bir şeyi bekleyerek üzüntüdeydim zaten. Bu çocuk senin isteyerek, dileyerek yarattığın bir durumun beklenen sonucudur. Şimdi onu yok etmek istiyorsun. Çünkü hareketlerinin sonuçlarına katlanmak, bu sorumluluğu yüklenmek istemiyorsun. İşte sana gerçeği olduğu gibi göstereyim. Belki şu anda yalan söylemiyorsun ama senin yaşamın bütünüyle baştan sona yalan üzerine kurulu. Matthew, Jack dedi, rica ederim benim için üzülme, söyle bana. Şu kendimden saklamak için yalan söylediğim şey neymiş? Gülümsüyordu. O yalanla saklamaya çalıştığın şu ki, dedi Jack. Sen kendinden utanan bir burjuvasın. Ben uzun tereddütlerden, aranmalardan sonra burjuva bir yaşamda karar kıldım. Akıllı uslu bir evlenme yaptım. Evlenmek gerektiği evlendim. Ama sen, yaratılışınla, zevklerinle, içgüdülerinle burjuvasın. Seni evlenmeye iten de işte bu içgüdüler. Çünkü sen benim gözümde zaten evlisin Matthew. Ya dedi Matthew, bunu ilk senden duyuyorum. Evet evlisin. Ama aksini söylemeye çalışıyorsun çünkü bir takım teorilerim var. O genç kadının evinde alışkanlıklar edinmişsin. Her haftanın 4 gecesi uslu uslu ona gidiyor, geceyi onunla geçiriyorsun. 7 yıldır bu böyle. Bunun herhangi bir macera olduğunu söyleyebilir misin? Onu sayıyorsun. Kendini ona borçlu, ondan sorumlu hissediyorsun ve ayrılmayı göze alamıyorsun. Ona giderken yalnızca zevk almayı düşünmediğini de biliyorum. Hatta rahatça iddia edebilirim ki, önceleri onu ne kadar şiddetle arzu etmiş olursan ol, bu arzu artık sönmüştür. Ona gittiğin akşam yanında oturup, ona o gün ne yaptığını uzun uzun anlatıyor, ondan akıl soruyorsun değil mi? Matthew omuz silkti. Tabii dedi. Ne olacak? Kendi kendine kızıyordu. Jack, şimdi söyle bana dedi. Bütün bunlardan sonra bu yasa dışı evliliğin herhangi normal bir evlilikten ne farkı var? Matthew alayla, yasa dışı evlilik mi dedin dedi. Affedersin ama ben gene de arada arpa boyu bir fark olduğunu söyleyeceğim. Evet dedi. Senin bu aradaki fark yüzünden hiç sıkıntı çekmediğine eminim. Matthew hiç bu kadar uzun konuşmamıştı diye düşündü. Şimdi öcünü alıyor. Kapıyı vurup gitmek gerekti artık ama Matthew sonuna kadar orada oturacağını biliyordu. Kardeşinin kendi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için içinde kötü niyetli ve her an saldırmaya hazır bir merak duyuyordu. Neden benim ama özellikle benim aradaki bu fark yüzünden sıkıntı çekmediğimi söylüyorsun diye sordu. Çünkü sen o fark sayesinde rahatını sağlıyorsun dedi Jack. Bir özgürlük hayali gerçekleşmiş gibi geliyor sana. Evliliğin bütün kolaylıklarını, rahatlığını alıyorsun ve işine gelmeyen yanlarından sıyrılmak için prensiplerine sığınıyorsun. Durumunu yasal bir hale getirmeyi reddediyorsun çünkü böylesi kolayına geliyor. Bundan rahatsız olacak biri varsa o da sen değilsin herhalde. 13. ayrımın sonu, sayfa 106.